Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 İsven 1400 Hicri Kameri 25 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 27 Şubat 2022 Pazar. Aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün 60'tan fazla şehidin naaşı İran'a gelecek. Emir Abdullayan, anlaşma metnini inceliyoruz dedi. Zaharova, NATO Rusya'nın askeri operasyonunu işgal olarak niteleyemez ifadesini kullandı. Rusya'nın çeşitli kentlerinde savaş karşıtı 2000'e yakın protestocu gözaltına alındı. Hamas, Fransa Tel Aviv rejimini meşrulaştıramaz dedi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir füze denemesi yaptığını duyurdu. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimde 25 Recep 1443 Ehl-i Beyt'in 7. Nuru İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Musa Kazım Aleyhisselam birçok ilim adamının da katıldığı değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın büyük ilim mektebinde eğitim görmüş, şecaat, adalet ve insani faziletlerin en üstün derecelerine ulaşmıştır. İmam Musa Kazım Aleyhisselam yaklaşık 35 yıl İslam ümmetinin imametini üstlenmiş ve bu sürenin çoğunda hapis ve sürgün hayatı yaşamıştır. O Hazretin imameti döneminde dönemin hükümdar Abbasilerin Ehl-i Beyt'e yönelik baskı ve zorlukları doruk noktasına ulaşmıştı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, Abbasilerin Müslümanlara yönelik baskıları ve fasit hükümetine karşı çıkıp halkı siyasi ve sosyal bakımdan bilgilendiriyordu. Abbasi hükümdarının halifesi Harun Reşid, halkın İmam Kazım Aleyhisselam'ın denizinden, ilim denizinden yararlanmasından endişe duyarak bunu kendi fasit yönetimleri için tehdit olarak gördüğünden bir komplo düzenleyip o değerli imamı hapiste zehirleterek şehit etti.
Ehl-i Beyt'in 7. imamı İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüyle eş zamanlı olarak bugün İran'ın Şelemçe sınırında yeni bulunan Kutsal Savunma döneminin 60 şehidinin naaşı törenle İran'a teslim edilecek. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Arama Komitesi'nin çalışmalarıyla Fekke, Mecnun Adası, Doğu Dicle ve Şelemşi operasyon bölgelerinde bulunan Kutsal Savunma Dönemi'nin 60'tan fazla şehidinin naaşı bugün İran'a getirilecek. Bu şehitler Irak, Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaşın son yılında Velfecr, Hayber, Bedr, Kerbela 5 ve Tek Düşman ön operasyonlarında şehit olmuşlardı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'da anlaşma metnini ciddi olarak değerlendirdiklerini belirterek müzakere eden tarafların gerçek iradesi varsa iyi ve acil bir anlaşma mümkündür dedi. Emir Abdullahyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün Avrupa Birliği Dış Politika Başkanı Joseph Borrell ile anlaşma metnini ciddi bir şekilde incelemekteyiz. Meslektaşım Al-Bakari de Morrell ile teması istişare halinde. Hepimiz iyi bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Kırmızı çizgilerimizi batıya yansıttık diye belirtti. Emir Abdullahyan onların gerçek iradeleri varsa iyi ve acil bir anlaşmaya hazırız diye ekledi. Öte yandan dün akşam Avrupa Birliği Dış Politika Şefi ve Viyana Müzakerelerinin Başkoordinatörü Joseph Borrell ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Viyana'daki müzakerelerin son durumunu görüştü. Telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu ve müzakerecisi Joseph Borrell ile Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi Enrico Morra'nın çabalarını överek İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin tercihinin kırmızı çizgilerini geçmemek olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna değinen Emir Abdullahyan, karşı tarafın siyasi bir karar alması gerektiğini vurgulayarak İran kendi milli çıkarları doğrultusunda iyi bir anlaşma istiyor. Ayrıca Ukrayna krizine siyasi çözüm taraftarıyız diye belirtti. Emir Abdullahyan müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini ve tüm tarafların sürecin çoğunu iyi bir şekilde tamamladığını kaydederek Batı'nın gerçekçi yaklaşımı bazı önemli meselelerin devam etmesine rağmen çözüm getirebilir. Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi ve herkesin ciddi kararlar almasını gerektiriyor ifadesini yer verdi. Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri gözden geçiren Borrell ise Ukrayna'daki krizin dünya ve Avrupa siyaseti için ciddi sorun uçları olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu tüm tarafların çabalarını gözden geçirerek Viyana müzakerelerinin kritik bir aşamaya geldiğini ve herkesin ciddi kararlar alması gerektiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Polonya Büyükelçisi Hüseyin Garibi'yi telefonla arayarak Polonya'ya gelen Ukrayna'da yaşayan İranlıların son durumunu sordu. İran Dışişleri Bakanı dün gece İran'a Polonya Büyükelçisi ile telefon görüşmesinde alınan önlemler için kendisine teşekkür etti. Bu temasta İranlıların son durumuna ilişkin bir rapor da sunan Garibi, İranlıların diğer ihtiyaçlarını karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını ve İranlıların Varşova'dan Tahran'a hava transferinin devam ettiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de, dün gece İranlıların Ukrayna'daki durumu hakkında bir televizyon röportajında şöyle dedi. Şu ana kadar herhangi bir sorun bildirilmedi, çözülmeye çalışılan endişeler var. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürü Habibullah Zade, Polonya'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da yaşayan İranlıların Polonya toprakları üzerine taşınmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.
Bir Pentagon yetkilisi Ukrayna'nın Harkov şehri ve çevresinde çok şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Amerikalı gazetecilere yerel saatle cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus kuvvetlerinin kuzeyde ve Ukrayna başkenti Kiev'e doğru ilerlemesinin güçlü bir direnişle karşılaştığını söyledi. Ancak en yoğun çatışma Harkov ve çevresinde yaşanıyor. Bir Pentagon yetkilisi Rus kuvvetleri Kuzey Ukrayna'da iki cephede direnişle karşı karşıya kaldı dedi. Ancak Pentagon yetkilisi Rus kuvvetlerinin Güney Ukrayna'da çok daha az direnişle karşı karşıya olduğunu olduğunu da sözlerine ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov'a saldıracak ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna doğusunda bulunan Donbas bölgesine yakın olan Harkov şehrinde dün gece çatışmalar şiddetlendi. Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 takviye, 536 zırhlı aracının vurulduğunu Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da 3500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ukrayna tarafının müzakere etmeyi reddettiğini ve Rus güçlerin Ukrayna'daki askeri operasyonları sürdürmesini istediğini söyledi. TASS Haber Ajansı'na göre Dmitri Peskov geçen hafta Cuma günü Devlet Başkanı Putin'in müzakereleri başlatmak amacıyla Ukrayna'daki operasyonları geçici olarak durdurulduğu emrini verdiğini, ancak Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi sebebiyle Rusya'nın operasyonunu tekrar başladığını söyledi. Peskov, Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama yönündeki eylemlerine tepki olarak Rusya'nın Batı yaptırımlarına zaten hazır olduğunu ve ekonomisini aktif tutmak için adımlar attığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada Moskova'nın Ukrayna ordusu silahlarını bırakır bırakmaz her an Ukrayna konusunda müzakereye hazır olduğunu vurguladı. Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitri Medvedev de Cumartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Putin'in sonuçları açıklayıncaya kadar devam edeceğini duyurdu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko da Ukrayna'daki barış sürecini kolaylaştırmaya ve krizi sona erdirmek için Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin önünü açmaya hazır olduğunu ineledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri destek operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Zaharova, "Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi," dedi. Donbas bölgesini kapsayan özel operasyonla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan açıklama geldi. Zaharova şu ifadeleri kullandı. Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil. Bu çok önemli. Bizim isteğimiz büyük küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş 8 senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum. Zaharova, NATO'nun Rusya'nın söz konusu operasyonunu işgal olarak nitelemesinin de kabul edilemez bir terim olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Amerika ve İngiltere dahil olmak üzere çeşitli batılı ülkeler ve Avrupa Birliği üyeleri Moskova'ya ağır yaptırımlar uyguladı. 2 ay önce Rus hükümeti Ukrayna'nın NATO'ya üye olmamasını ve koalisyon güçlerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesini içeren güvenlik garantileri paketini Amerika ve NATO'ya sundu.
Amerika, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Komisyonu Rus bankalarını SWIFT sisteminden ayırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Amerika, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Komisyonu ortak bir açıklamada Rus bankalarını SWIFT'ten ayırdıklarını duyurdu. Ortak açıklama, Rus Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanmasını önlemek için adımlar atmaya kararlıyız denildi. İngiltere Başbakanı, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olmak üzere Rusya'yı uluslararası sistemden çıkarmak için ortaklarımıza birlikte adımlar attık dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, Rus bankalarını SWIFT sisteminden ayırmak için Amerika, Almanya, Fransa ve İtalya ile koordineli olacağız demişti.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başkent Moskova'da toplanan protestocular savaş karşıtı gösterileri düzenledi. Güvenlik güçleri en az 260 protestocuyu gözaltına aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı toplamda 1000'i buldu.
Burası Tarhan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. İran'daki Rus Büyükelçiliği, Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili bir tweetine cevap olarak Batı'nın Rusya'ya kınama yetkisi olmadığını yazdı. İngiltere'nin İran Büyükelçisi Twitter hesabına Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kapısına Ukrayna bayrağının fotoğrafını yayınlayarak Ukrayna bayrağını Ukraynalı dostlarımızla dayanışma için diktik ve Ukrayna ile birlikteyiz dedi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre İran'daki Rus Büyükelçiliği İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin tweetine ve mesajının içeriğine tepki gösterdi.
İran Ordusu Komuta ve Kurmay Akademisi Komutanı Ukrayna'daki gelişmeleri atıfta bulunarak ülkenin başkalarının vaatleriyle savunulamayacağını söyledi. İran Ordusu Komuta ve Kurmay Akademisi Komutanı Tuğ General Hüseyin Velivend Zamani, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olayları yakından takip ettiklerini belirterek bir ülkenin başkalarının nasihatleriyle savunulamayacağını ve bunun çok açık örneğinin Ukrayna'da görüldüğünü söyledi. İranlı askeri yetkili üst düzey Pakistan askeri heyetinin akademi yaptığı ziyaretiyle ilgili olarak İran'ın Pakistan ile ilişkilerinin uzun süredir iyi ve dostane olduğunu ve gelişmekte ve büyüyen bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirtti. General Velivend Zamani, askeri ilişkilerin gelişmesinin temelinin öğrenci mübadelesi olduğunu, tabii ki akademi hocalarının da mübadelesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.
38. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması bu yıl 28 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında Tahran Sanat Merkezi'nin Endişe Salonu'nda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın sloganı Bir Kitap Bir Millet adını alacak. Yetişkinler, kadınlar, aydınlar ve öğrenciler bölümlerinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleme, araştırma ve okuma şeklinde düzenlenecek yarışma. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Vakıflar ve Yardım Kuruluşları Teşkilatı Kur'an İşleri Merkezi Başkanı Hamid Mecidi Mehr dün düzenlediği basın toplantısında medyaya koronavirüsün patlak vermesi sebebiyle yarışmaların bu yıl çevrim içi yapılacağını söyledi.
İranlı güreşçi Muhammed Hüseyin Muhammedyan 97 kilogramda Türkiye'deki Yaşar Doğu Kupası'ndaki altın madalyayı kazandı. Dünya Birliği sıralamasında yer alan Türkiye Yaşar Doğu Güreş Kupası dün İstanbul'da 97 ve 125 kilogram kategorileriyle başladı. 97 kilo kategorisinde dünya bronz madalyalı Muhammed Yan ilk turda Özbekistanlı Muhammed Resul Rahimov'u 11-0 mağlup etti.
İran Ulusal Korona Genel Merkezi toplantısında İran'ın bereket ilaç kompleksinde omikron varyantını içeren korona aşısının üretildiği bildirildi. Dün Ulusal Korona Karşıtı Karargah toplantısında İran Cumhurbaşkanı Reisi hastalığın görülme sıklığının ve korona salgının 6. dalgasının kurbanlarının azaltılmasına ilişkin raporun sunumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunda son 24 saatte 421.000 Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 421.855 COVID-19 testi yapıldı. 61.764 kişinin testi pozitif çıktı ve 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 85.552 oldu.
Türkiye'de Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi El Şamal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye'nin katıldığı törenle Katar Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Fransa Başbakanı'nın Kudüs hakkındaki sözlerini Fransa'nın Tel Aviv'i meşrulaştıramayacağını söyleyerek kınadı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'in geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki eylemleri bu rejimin hayatta kalma mücadelesi içinde olduğunu gösteriyor dedi.
Birleşmiş Milletler tarafından Afganistan halkına yardım için talep edilen toplam para miktarının sadece %12'si sağlandı.
Ve son haberimiz Güney Kore Genelkurmay Başkanı Kuzey Kore ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamada Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı ifadeleri kullanıldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Pakistan hükümeti tarafından İran ile takas ticaret yapma tasarısının onaylanması etrafında. Pakistan Kabinesi Ekonomik Koordinasyon Komitesi İran ile barter veya takas olarak bilinen ticarete geliştirme tasarısını onayladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan makamları son görüşmelerinde iki ülkenin ticari ilişkileri düzeyi ve hacminin 5 milyar dolara kadar yükseltilmesine onay vermişti. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşı yaptırımları, ayrıca Pakistan'ın ticaret alanında döviz meblağları ve döviz tutarlarını ödemekteki ekonomik sorunları ve sıkıntıları, İran ile Pakistan arasındaki ekonomik işbirliklerinin gelişmesi ve ilişkilerin güçlendirmesinde iki belli başlı engel olarak görülmüştü. Pakistan meseleleri uzmanı Ferjat Emin bu hususa şöyle diyor. Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti karşıtı bazı Amerikan siyasetlerine bazı dönemlerde uyması iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmemesinin önemli sebeplerinden biridir. Bu alanda İran ile Pakistan arasında doğalgaz boru hattı projesi önemli bir örnek sayılır. Çünkü İslamabad hükümeti hala bu projenin hayata geçirmesinde direnmektedir. Buna rağmen ekonomik ve ticari çevreler ve uzmanlar açısından Pakistan hükümetinin İran ile ticareti takas ticaret yoluyla geliştirmesi ileriye dönük ve önem arz eden bir gelişme. Ancak bu adımın başarılı olması için birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak Pakistan bundan sonra kendi milli çıkarları doğrultusunda İran'la ekonomik bağlantılarını kurmalı ve düzenlemelidir. İkinci olarak İran ile Pakistan arasında daha fazla ticari potansiyel ve kapasite tanıtılsın ve araştırmaya başlansın. Üçüncü olarak da İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan hükümetlerinin destekleriyle özel sektörlerin ticari alanlarda daha aktif rol göstermeleri ve dördüncü olarak da iki taraf arasında ticari mal takası ve hizmetlerine yönelik uygun fiyatların belirlenmesidir.
Pakistanlı uzman Abulfazl Zohrevend bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Görünüşe göre İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri benzer ticari mallar ve ürünlerin üretilmesidir. Ancak kapasiteler belirlenerek İran ve Pakistan arasında inşaat ve otomotiv endüstrileri dahil olmak üzere yeni ticari fırsatlar oluşturulabilir. Buna teknik ve mühendislik hizmetleri de dahil edilebilir. Aslında bir diğer yandan da Pakistan hükümetinin Amerika'nın mülahazalarına ve kısıtlamalarına ve çıkarlarına uyması Tahran ve İslamabad arasındaki ekonomik ilişkilerin büyümesini ve geliştirilmesini engellemede etkisiz olmamıştır. Her halükarda İran ve Pakistan komşu olmalarına ek olarak ekonomik işbirliği teşkilatı ECO'nun önemli üyelerinden de sayılır ve barter ve takas ticaretinden yararlanmakta bu kapsamdaki iki ülkenin işbirliğinin daha aktif olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca barter ticareti sınırlardaki ticareti ve halkın geçimini de güçlendirebilir. Sonuçta İran ve Pakistan da bu sürece yardım etmeli çünkü kaçakçılığı önlemek ve sınır sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için iki ülkenin çözümlerinden biri sınır pazarlarını geliştirmek ve güçlendirmektir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı hususundaki çelişkili tutumlar etrafında. Batılı devletler ve NATO'nun da kışkırtmaları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları başlamış bulunuyor. Rusya askeri güçlerinin iki güç içerisinde Kiev'in mahallelerine girdikleri belirtiliyor. Amerika ve NATO askeri kuruluşunun destek vaatlerine gönül bağlayan Kiev hükümeti ve halkı şimdi de Gürcistan misali Amerika ve NATO komploları ve planlarına kurban gitmeye başlamıştır. Belki de yakında gelecek yenilgi ve yıkım haberleri Ukrayna halkının nasıl batılı bir adayın sloganlarına güvenerek yalnız seçimini gösterecektir. Zelenski, dünya genelinde diğer batıcı siyasetçiler gibi Batı'yı ülkesinin halkı için bir cennet olarak tanıtmıştır. Ne yazık ki Ukrayna makamları Ağustos 2008 Gürcistan olaylarından gereken dersi çıkaramamışlardır. Gürcistan ile Rusya arasındaki 5 günlük çatışmalar, Gürcistan'da bulunan iki bağımsızlık isteyen bölgenin cumhuriyeti ilan edilmesiyle sonuçlandı. Bu bağlamda Gürcistan, Batıcı Cumhurbaşkanı Rusya'dan aldığı yenilginin ardından Rusya ile savaşma hususunda ifşaatlarda bulundu. Bu, Batıcı Gürcistanlı siyasetçinin Amerika'nın dönem hükümeti ve NATO makamlarının kışkırtmalarıyla Rusya ile savaşa dahil olduğunu söyledi. Ancak Batılı devletler sırf birkaç bildiri yayınlayarak ve muhalefetini sözde bildirerek Rusya ile savaşa katkıda bulunmaya çalıştı ki bunun da bir değeri yoktu. Şimdiden benzer bir olayın Ukrayna'nın başına geleceği, Amerika ve NATO liderliğindeki Batılı devletlerin Ukrayna'yı yalnız başına bıraktığını söylemek mümkün. Bu arada Türkiye'nin NATO'nun ikinci en büyük ordusu olması açısından Ukrayna gelişmelerine yönelik rolü düşündürücü. Askeri çatışmalar yaşanmadan ve Kiev hükümeti makamlarının Rusya'ya karşı hareketlerini başlamadan önce Ankara makamları, özellikle de Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna makamlarına topyekün destek verme vaatlerine bulundu. Ancak savaşın patlak vermesinin ardından Türkiye hükümeti makamları sloganlar atmaktan bile vazgeçti ve Alexander Zelenski'yi açıktan desteklemekten kaçındılar.
Ankara makamları özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Ukraynalı mevkidaşına verdiği vaatlerin benzerlerini bölge ve dünyada birçok ülkeye de vermiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Orta Asya Türkleri, Suriye ve Irak Türkmenleri, Irak Başbakanı ve Katar emirine de aynı vaatlerde bulunmuştu. Ancak Türkiye'nin vaatleri sırf bu ülke makamlarının basın toplantılarında ve röportajlarında duyulmakta, uygulamakta ve inşaatta bir garantisi yoktur. Başka bir ifadeyle şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Erivan ile savaşta medya ve sloganlar düzeyinde desteklenmesi, Türkiye makamlarının bir ülkeye verebileceğini en yüksek destek düzeyidir. Doğal olarak Türkiye'nin ortaklarını destekleme vaatleri bunun ötesine geçemez. Tabii ki Ankara makamları sözde ve sloganlar düzeyinde çok güçlü ve sağlam konuşmakta ve bu riski göze almaktalar. Örneğin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yayımladığı bildiri dikkat çekicidir. Çatışmalar başladığında Türkiye Diplomasi Kolu yayınladığı bildiride Rusya'nın derhal bu müdahalesini sonlandırmasını istedi ve bu askeri operasyonun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu sıralarda ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Twitter'dan yayınladığı mesajda Türkiye'den acil yardım talep etti ve Rusya'nın topyekün saldırılarının devam ettiği bir sırada stratejik ortak Türkiye'den bu zor zamanda Ukrayna halkını desteklemesini istedi. Ukrayna Büyükelçisi ayrıca Recep Tayyip Erdoğan hükümetinden İstanbul Boğazı'nı Rus gemilerine karşı kapatmasını da talep ederek böylece Rus askeri gemilerinin Karadeniz'e ulaşmasını engellemesini istedi. Ancak bu talep de Ankara tarafından reddedildi ve incelenmeye bırakıldı. Kuşkusuz sırf bu konuda değil başka konularda da Erdoğan hükümeti Doğu Avrupa ortağının diğer taleplerini de reddedecektir. Bu koşullar altında Batılı devletler ve Batılılara bağlı olarak hareket edenler yabancılara başta da Amerika'ya güvenerek yıkım ve hezimetten başka bir şey elde edemeyeceklerini anlamışlardır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 İsvan 1400 Hicri Kameri 25 Recep 1443 ve Miladi 27 Şubat 2022 Pazar. ...1260 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 183'te Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam şehit edildi. Hicri Kameri 128 yılında Mekke ile Medine arasındaki Ebva bölgesinde mübarek üzerine dünya açan İmam Musa Kazım Aleyhisselam 20 yaşına kadar değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam nezdinde yetişti. Babasının şehadetinden sonra 35 yıl Müslümanların imameti ve liderliğini üstlenen İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu yolda büyük zorluklara katlandı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam İslami ilimler ve marife yaymanın yanında Abbasilerin zulmüyle mücadele etti. Nihayet kendi hükümetinin sarsılmasından korkan Abbasilerin zalim hükümdarı Harunur Reşid, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı tutukladı ve hapse attı ve bir kompro neticesinde zehirletilerek şehit etti. ...613 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Recep 830'da Şia mezhebinin tarikat sahibi ve önde gelen evliyalarından Şah Nimetullah Veli vefat etti. Hicri Kameri 9. yüzyılın önde gelen ariflerinden Şah Nimetullah Veli lakaplı Nureddin Şah Nimetullah bin Seyyid Abdullah Kermani Hicri Kameri 730'da İran'ın Kerman kentinde dünyaya geldi. Onun şiir divanı 14 bin gazel, mesnevi ve rubailerden oluşan beyitlerden oluşmakta ki gazellerinde daha çok vahdetin varlığı ve irfani aşka vurgu yapılmıştır. ...35 yıl önce bugün Hicri Şamsi 8 İsvan 1365'te İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen komutanlarından Hüseyin Harrazi, Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu 8 yıllık savaşta şehit düştü. Şehit Harrazi, İslam İnkılabı devriminden bir yıl sonra Türkmen Sahra ve Gombet'te inkılap karşıtı terör örgütlerinin kontrolleri ile o bölgeye gönderildi. Şehit Harrazi savaşın başlaması ve Uremşehir'in düşmesiyle birlikte Huzistan'a gönderildi ve Hatşir bölgesinde Gürünlü halk güçlerinin mütecaviz bazı rejimi güçlerine karşı komutanlığı üstlendi. Samminul Aime, Fethul Mubin, Betul Mukaddes, Hayber, Bedir, Velfej 8, Kerbela 4 ve 5 operasyonları bu cesur İslam askerinin sergilediği fedakarlıklarının örneği sayılıyor. Harrazi Hayber operasyonunda sağ korunun vatanını savunma yolunda takdim etti. Nihayet şehit Harrazi Hicri Şemsi 8 İsvan 1365'te Kerbela 5 adlı büyük operasyon sırasında şehit düştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Akaryakıtın ardından her şeyin fiyatı artacak.
Yeni Asya.
Diplomalı işsizlik artacak.
Milli Gazete.
geçim derdi eğitimi etkiledi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Özçelik 25 Şubat tarihli Aydınlık gazetesinde Ukrayna Amerika'dan umut bekleyenlere ders olmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Afganistan'da Amerika'ya güvenenler Amerika uçaklarının tekerleklerine asılı kaldı. Kazakistan'da Amerika desteğiyle turuncu devrim peşinde olanlar hüsrana uğradı. Irak, Suriye, Libya oralarda da durum pek farklı değil. En son Ukrayna. Turuncu devrim sonrası Amerika'da eğitilenler yönetime getirildi, kilit yerlere yerleştirildi. Ukrayna yöneticileri dayılarına güveniyordu. Sırtlarını Amerika'ya dayayıp hareket ediyorlardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
NATO bizi korur havasındalardı. Dünya ve bölge gerçeğini okuyamadılar. Amerika-Avrupa çelişkisini göremediler. Yığınakta hata yaptılar. Amerika adamlarını yalnız bıraktı zaten. Yapabileceği fazla bir şey de yoktu. Dünkü yazımda yeni dünya silahla kuruluyor demiştim. Zaten hep öyle olmadı mı? Batı yaptırımlarla sonuç almaya çalışıyor. Alabilir mi? Zor görünüyor. Avrupa yanlış yaparsa bedelini ağır öder. Enerjide Rusya'ya bağımlı. Bir süre sonra taşlar yerine oturur. Xi Jinping ve Putin Pekin'de buluştu. Tarihi anlaşmalara imza attılar. Asya ülkelerinde arayışlar var. Ticarette yeni ödeme sistemleri üzerine çalışıyorlar. Amerika'nın dolar saltanatı için tehlike çanları. Asya'da büyük bir ittifak doğuyor. Türkiye'nin geleceği de orada. Rüzgar artık Amerika'dan esmiyor. Amerika için gücünün yarısı propaganda gücü denirdi. Bu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Peş peşe yaşanan olaylar, propaganda gücü önemli ölçüde çöktü. Bundan sonra Amerika'ya kim güvenir? Bütün dünya şu gerçeği görüyor. Rüzgar artık Amerika'dan esmiyor. Batı'nın dünya düzeni çöktü. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılacak. İktidar içinde bir grup Amerika ile çıkış arayışında. Arayı düzeltme çabasında son dönemde faaliyetlerini artırdılar. Ekonomideki sıkışmışlığı kullanıyorlar. Hala oradan umut bekliyorlar. İsrail'le normalleşmede bu amaca yönelik. Yahudi lobisi üzerinden Amerika ile anlaşma girişimi, Biden takımı ise tam bir felaket. İktidarı Amerika'dan bekliyorlar. CHP'nin Amerika'da temsilciliği var. İçeride dışarıda yoğun temas içindeler. Kapalı kapı arkası ilişkiler konuşuluyor. İyi Parti de Amerika'ya heyet gönderiyormuş. Deva gelecek. Onları tartışmaya bile gerek yok. Varlığım varlığına emanet olsun tavrındalar. Son dönemde yaşananlar ortada. Herkes için ders olmalı. Amerika tepe taklak gidiyor. Ayakta kalmaya niyeti olsa bile takati yok. Biden büyük umutlarla iktidara gelmişti. Şu anda yerlerde. Amerika'da orta sınıf hızla yoksullaşıyor. Kongreyi işgal edenler pusuda bekliyor. Amerika dünyayı ateşe veriyordu. Şimdi kendi yangını ile uğraşıyor.
Cevher İlhan, 25 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokratik Sistem Mutabakatı ilk adımı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. ekonomiden dış politikaya bütün alanlarda iflas eden tek kişilik ucube yönetime karşı güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, işbirliği taahhütü siyasette dengeleri değiştiriyor. Altı partinin demokratik parlamenter sistem işbirliğinde uzlaşıp seçim öncesi sandıkta ittifak mesajları daha şimdiden milletin %70'ini aşan iradeyi ortaya koymaları siyasette büyük akisler uyandırıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Söz konusu işbirliğinin dışında kalsa da sırf tek kişilik yönetime karşı çıktığı için kriminalleştirmek istenen HDP üzerinden demokratik sistemi akamete uğratma komplolarının bu partinin her halükarda parlamenter sistemi destekleyeceği ve parlamenter demokratik sisteme geçiş süreciyle Cumhurbaşkanlığı seçimi için bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakereye açık oldukları çağrısıyla demokratik muhalefetin yanında yer alacağını, kamuoyu önünde beyanı da şaşkına dönen iktidardakileri yeni yeni manipülasyonlara yöneltti. Mevzubahis tahrik ve dezenformasyonların muhalefet canibinde makez bulmaması ve bilhassa Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin neden temsil edilmediği eleştirilerine bu süreçte her parti ile görüştük. HDP ile de görüşüyoruz, yine görüşeceğiz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bir sorun yok cevabı kumpası etkisiz hale getirdi. Peşinden hala ideolojik kalıpların cenderesindeki medyatik mahfillerin teraneleri bahane edilerek her fırsatta 28 Şubat postmodern darbesinin etinden, sütünden, yününden faydalanan AKP'nin saldırıları devam etti. Özellikle 28 Şubat tarihine dair demagojilerle ortalık bulandırılmaya yeltenildi. Ancak 28 Şubat mağduru olduğunu nazara verip 28 Şubat mağdurları için helalleşme diyoruz diyen ana muhalefet liderinin o dönem Batı Çalışma Grubu vardı. Benim de aleyhimde o dönemde oraya raporlar geldi. Sonradan milletvekili olunca o raporların orada olduğunu öğrendim. Bir sürü haksız iddia vardı. Ben de dava açtım. Açıklamasıyla bu davanın uzun yıllar devam ettiğini ve dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 28 Şubat Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporuna, yani 28 Şubat sürecine avukatları aracılığıyla destek verdiğine, Cumhurbaşkanı olarak yine avukatlarının davaya sahip çıktığına dikkat çekip mağdurların yanında değil zulmün yanında yer aldığını ve kendisinin de 28 Şubat'ın mağduru olarak davayı kazandığı açıklaması bu konudaki saptırmaları boşa çıkardı. Bilhassa 28 Şubat sürecinde kurulan hükümetlerde başbakan yardımcısı olarak yer alan Bahçeli'nin garip karartmasını belhava etti. Görünen o ki muhalefetin demokrasi işbirliği AKP iktidarının ve tek kişilik hükümetin bitişinin ilanı olmuş. Bundandır ki parlamenter sistemde mutabakata varan demokratik muhalefetin bir an evvel seçim ittifakını da deklare ederek topyekün toplumu kucaklayan ortak irade ile demokratikleşme yol haritasını ilan etmeleri kaos planlarını tümüyle akamete uğratacak. Demokrasi ve hukuk devletinin tesisiyle ülkeyi kutuplaşma girdabından çıkaracak, meydana getireceği sinerjiyle %30'lara vardığı söylenen kararsızları demokrasi ittifakının yanına çekecek. Demokratik parlamenter sistem mutabakatı bunun ilk adımı.
Tahran Radyosu.
Ekrem Yazar 25 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Ekonomide devasa kanyonlar oluştu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkemizde nerede orman, nerede su kaynakları, nerede dağ varsa oraya leş kargaları gibi konanlar vardır. Gelecek nesilleri önemsemek bazı kuruluşların doğal olarak o kuruluş sahiplerinin umurlarında bile değildir. Siyanür, sülfürik, asit denilen zararlı maddeler madenciler için önemlidir. Çünkü önemli olan onların kazanmalarıdır. Munzur dağlarına, Kaz dağlarına, Artvin dağlarına, Ordu dağlarına nasıl kıydıkları herkesçe bilinmektedir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu insanların dağlarla sorunu ne? Elbette ki altındır. Dağlar dünyanın en değerli su depolarıdır. Bu açıdan bakıldığında barajlardan bile önemlidirler. Araştırmalara göre tüm dünyada çıkarılan yıllık altın miktarı 3000 ton civarındadır. Merak edenler gidip görsünler Kaz Dağları'nın acıklı durumunu. Maden çıkarmak için kesilen ağaçlar nedeniyle bölgenin yeşilliği ve güzelliği nasıl yok edilmiştir gidin görün. Bundan daha vahimi altın çıkarmak için ortaya atılan atıkların zararlarının yıllarca o dağlara ve yerleşim yerlerine vereceği zararı bir düşünün. Özellikle ülkemizdeki madencilik, yağmacılık, talancılık üzerine kurulmuştur. Ne yazık ki yıllar önce ülkenin ormanları, yaylaları, köyleri yağma talan madencilerin peşkeş çekildi ki bu işin başlangıcı 1980 sonrasıdır. Ülkemizde bir ton altın elde etmek için 5 milyon ton taşı toprağı zehirliyoruz. Bu yaklaşımın zararını ve sorumluluğunu gelecek kuşaklara kim anlatabilecek? Derelerimiz kurutulmuştur. HES adıyla ortaya atılan sistem, köylerimize, kasabalarımıza can veren sularımızın yok olmasına neden olmuştur. Üstelik de sel felaketlerinin yüzlerce iş yerinin ve arazinin yok olmasının temel nedeni derelerin doğallığının bozulmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'ya kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, sabırlı mücahit. Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt imamları arasında İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hazret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün veya hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öyle bir imam ki çok zor bir dönemde imamete yetişti ve değerli hayatı boyunca büyük zorluklara katlandı. Sahip olduğu eşsiz sabır ve direnişiyle toplumun en kritik şartlarında bize yaşam dersi verdi. Ehl-i Beyt aleyhisselam aşıkları yıllar boyunca bu imamın siyeri ve öğretici vecizlerini kendi yaşamlarına örnek alarak erdemlik yolunda ilerleyip saadet zirvelerini fethettiler. Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle Başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek bu münasebetle hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz.
İmam Musa Kazım aleyhisselam, Abbasilerin en güçlü iki halifesi olan Mansur ve Harun ile en zorbalarından ikisi olan Mehdi ve Hadi'nin döneminde yaşadı. İslam beldeleri yeni yapılan fetihler sayesinde çok genişlemiş, yüklü ganimetler ve servetler Abbasilerin gücüne güç katmıştı. Diğer yandan bazı sapkın akımlar ve düşünceler de korkusuzca İslam dünyasında cirit atıyordu. Bu şartlarda halkın zihninde ve düşüncelerinde birçok çelişki yaşanırken söz konusu düşünce çatışmaları halkın siyasi ve İslami bilincini adeta bir afet gibi kemiriyordu. Tabii bu ortamda iktidardaki halifeler de halkın yaşadığı düşünce şaşkınlığını suistimal ediyor ve kendi güçlerine güç katıyordu. İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı çağın puslu havası adeta asil İslami marife sahip Alevi davetçilere hayatı dar ediyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı dönemin zorluğunu şöyle anlatıyor. O dönemde şiir ve sanat, fıkıh ve hadis, hatta zahitlik bile güç erbabının hizmetinde ve onların zorbalığı için bir araç haline gelmişti. Hilafet düzenini ciddi bir tehlike tehdit etmiyor ve halifeyi de derin ve sürekli olan Ehl-i Beyt'in davetinden gafil bırakmıyordu. Bu dönemde Ehl-i Beyt ve sadık dostlarının siyasi ve fikri hareketi ve mücadelesini gelişme ve devam fırsatı veren tek şey, o saygın insanların yılmaz çalışması, önemli cihatları ve ilahi yöntem olan takiye idi. İşte bu şekilde Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselamın cihadının şaşırtıcı büyüklüğü aşikar oluyor.
Kerbela faciası ardından Ehl-i Beyt imamlar arasında İmam Musa Kazım'ın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O hasret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün ve hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı. İmam Musa Kazım aleyhisselam genç yaşta İslami toplumun liderliği ve imametini Abbasi Halife Mansur'un güç zirvesinde olduğu ve Ehl-i Beyt ile derin düşmanlığı olduğu halde üstlendi. Abbasi halifelerinin yaygın olan siyaseti Ehl-i Beyt'i sevenlere eziyet etmek ve onları öldürmekti. Mansur da diğer Abbasi halifeleri gibi aynı siyaseti izleyerek Resulullah Ehl-i Beyt'inden birçokları hatta kendi yakınları ve dönemin büyüklerini de öldürerek onların cesetlerini bilinmeyen yerlere bıraktı. Bu konu ise Mansur'un ölümü ardından ortaya çıktı.
Bu halifenin döneminde Müslümanların imametini devralan İmam Musa Kazım aleyhisselam en baştan sıkı gözetim altında tutuldu. Öyle ki birçok Ehl-i Beyt dostu İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti ardından kimin imam olduğu ve kime başvurmaları gerektiğini bilmiyor ve bilenler de büyük zorlukların ardından İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a ulaşabiliyordu. O Hazret kendi dostlarına takiye yöntemini izlemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. Eğer sizin benden bir söz duyduğunuzu, benden talimat aldıklarınızı veya benimle irtibatta olduklarınızı bilirlerse sizi öldürürler. Öyleyse dikkatli olun ve takiye yapın.
O Hazret de diğer Ehl-i Beyt imamları gibi yaşadığı tüm zorluklar ve kısıtlamalara rağmen marifete susamış olanlara birçok hadis öğretti. Seyyid bin Tavus bu konuda şöyle diyor. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın birçok özel dostları ve Şiiler o Hazret'in huzurunda toplanmış ve o Hazret'e yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ve değerli sözleri yazıyorlardı. O Hazret de tıpkı babaları gibi ilim ve fazilet deniziydi. Ve o Hazret'ten aldıkları dersler nedeniyle birçokları hocalık, fakihlik mertebesine erişen Kur'an-ı Kerim müfessiri olan sayısız öğrenci yetişti.
Ehl-i Sünnet'in tanınan bilginlerinden Bin Hecer Heysemi, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın bilimsel mertebesini anlatarak şöyle diyor. Musa Kazım, babasının ilim varisi ve fazl ile kemaline sahip biriydi. Kendisi, bilgisiz ve nadan insanlara karşı davranışta sahip olduğu şaşırtıcı sabır sayesinde Kazım olarak tanındı ve döneminde de ilahi marif, bilim ve bağışlamada onun seviyesine kimse ulaşamazdı.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam, yaşam için kapsamlı bir program ile ilgili verdiği direktifte şöyle buyuruyor. Zamanınızı 4 bölüme ayırmaya çalışın. Birini Yüce Allah ile razı niyaza ayırın. Birini helal rızık için çalışmaya tahsis edin. Bir kısmını size hatalarınızdan haberdar eden ve sizinle gönül birliğinde olan kardeşlerinize ve güvendiğiniz kişilerle geçirin. Ve bir bölümünü de helal zevklere ayırın ki bu kısım sizi diğer 3 kısmı geçirmenize yardım edecektir.
Böyle kapsamlı bir programla dünyayı alçak ve menfur bilen ve ondan sakınmaya davet eden görünüşteki irfani olan diğer ekollere rağmen, İslam dini dünyevi yaşam için güzel bir program sunuyor. Bu programda hem dünya ve zevklerine dikkat edilmiştir hem de ahiret. Bu konuda İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı bir diğer vecizine değinmek istiyoruz. Zira kısa olmasına rağmen bir o kadar da yol göstericidir. O Hazret şöyle buyuruyor. İç isteklerinizi onları helal dünyadan karşılayacağınız şekilde karşılık verin. Tabi şanınıza zarar vermeyecek ölçüde ve israf da etmeyin ve dini işlerinizde de aynı helal yollardan yardım alın. Zira din için dünyayı veya dünya için dini terk edenlerin İslam yolunda olmadıkları rivayet edilmiştir.
Evet, insanın istekleri ve içgüdüleri inkar edilmeyen gerçeklerdir ki din açısından helal ve haram olarak ikiye ayrılmıştır. Eğer tüm bunlara nefsi bastırmaktan yana olanların düşündüğü gibi kökten muhalefet edilirse, bastırılan bu nefis artık dini işler ve görevleri yerine getirmek için çalışma gücünden yoksun olacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselam söz konusu değerli vecizede insanın kendi helal isteklerine ölçülü ve helal yollardan karşılık vermesi durumunda dini işlerini gerçekleştirmek ve kulluk yolunu izlemekte kendi nefsini uysal bir bineğe dönüştürebileceğini belirtiyor.
Şafii şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselam yüce ve büyük bir konuma sahipti. Allah'a ibadet etmekte çalışkan ve kerem sahibi olmakla tanınırdı. Geceyi secde ve kıyamla, gündüzü ise sadaka vermek ve oruçla sona erdirirdi. Sabırlı ve bağışlayıcı olması nedeniyle Kazım olarak tanınırdı. O hazret kötü söyleyenlere ihsan ve suçlulara karşı bağışlayıcı olurdu. Çokça ibadet ettiği için Abd-i Salih olarak bilinirdi. Irak'ta ise Babul Hevaic olarak bilinirdi. Zira kapısına giden her ihtiyaç sahibi ihtiyacı bertaraf edilmeden oradan çıkmazdı.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 7 ila 10 yıllık uzun bir süreyi Abbasi halifesi Harun'un çeşitli zindanlarında geçirdi. O hazret en son zindana gönderildiğinde birçok eziyet gördü ve Harun hükümetinin en acımasız gardiyanı olan Sendi bin Şahik ise o hazrete çok kötü davranırdı. İmam bu hapishanede birçok musibetler yaşadı ve çok ağır işkencelere maruz kaldı. İmam Musa Kazım aleyhisselamın ziyaretnamesinin bir bölümünde o hazrete selam ve salavat göndererek şöyle diyoruz. Selam olsun sana ey zindanların derinliklerinde ve kuyuların karanlığında işkence olan, zincirler nedeniyle bacağı yaralanana.
İmam Musa Kazım aleyhisselam 35 yıl süren cihat, hapis, sürgün ve endişe içinde geçen imameti döneminde birçok dostlarının el birliğiyle dönemin zorba hükümetinin baskısı altında ilahi hükümleri toplamayı başardı ve bu şekilde geçen bereketli ömrünün 55. yılında, Hicri 183 yılında ve Harun Reşid'in emri üzerine zindanda gardiyanı tarafından zehirlenerek şehit oldu. Harun ise halk karşısında imamın şehadeti suçundan kendini temizlemek amacı ile imamın gardiyanı tarafından zehirlendiğini belirterek Allah Sendi bin Şahik'e lanet etsin, o bu işi benim iznim olmadan yaptı, yalanını yaymaya çalıştı.
Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicileriniz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Esselamu aleyke ya veliyyallah ve ebna veliyye. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا سفي الله وابن سفيه السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajları bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Aslı Güneş isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Bir insanın hayatını tutarlı ve dengeli bir şekilde sürdürebilmesi için nelere ihtiyacının olduğu sorulmuş olsaydı, hiç tereddüt etmeden adalet, ekmek, su ve sosyal çevre derdim. Adalet inandığım dinin omurgası, dünyayı ayakta tutan en etkin güç ve bütün canlıların ihtiyacı olan merkezi bir gereksinimdir ki, Rabbimiz bu gücü tesis etme görevine insana bahşetmiştir. Fakat insanlık tarihine baktığımızda fethlerin adaletin kalelerini yıkmak için adeta yarıştıklarına ve sahip oldukları her şeyden vazgeçerek körleştiklerine şahit oluyoruz. Kardeşlerimiz 20 yıllık icraatlarının sonucunda yolsuzluk, torpilcilik, adam kayırma, kibir, ötekileştirme ve servet biriktirme noktasında o kadar ileri gittiler ki insanların tasavvurlarındaki dindarlık imgesine büyük darbe vurdular. Peki şimdiden sonra ne olacak? Zaman neyi gösterir bilemiyorum ama bu saatten sonra niyetini bozmamış, çizgisinden ödün vermemiş kişilere bu kiri temizlemek düşüyor. Evet Aslı Hanım, Türkiye'deki bugünlerdeki toplumda o
gündemdeki sorunlara değiniyor. Evet,
gündemdeki sorular özellikle evet. Ekonomik sıkıntılar, halkın geçim sıkıntısı
evet.
Ve bunda da hükümetin payı olduğunu vurguluyor. Burada ne bileyim yolsuzluk, torpilcilik, adam kayırma, kibir, ötekileştirme bu gibi konular
evet.
Kimileri yani bu konularda bu yolsuzluk meselesi falanın bu gibi halkın geçim sıkıntısına da yol açıyor genelde ve büyük bir buhran oluşuyor.
Ve haliyle de hükümeti sorumlu tutuyorlar.
Evet, sorumlu tutuyor ama maalesef öbür yandan da hükümet de bu sorumluluğu tam anlamında üstlenmiyor.
Evet.
Ya efendim kabul edilmiyor. Yani sorun bir kabul edilirse, onun üzerine gidilirse
ki,
bayağı yol kat edilmiş olacaktır.
Ama
ilk aşamada kalınıyor çünkü yok efendim böyle bir sorun yok. Veya varsa biz bundan sorumlu değiliz diyerekten başkalarına yüklüyorlar. Bu da
maalesef
sorunun hiçbir zaman çözülmemesine neden oluyor. İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet efendim. Çocuklar kişiliklerini oluştururken sürekli savunma halindedirler. Tasvip edemediğiniz bir davranışını ifade ettiğinizde hemen savunmaya geçer ve kendilerini temize çıkarabilmek için türlü bahaneler üretirler. Kişilik gelişimini tamamlayıp belli bir olgunluğa ulaştıklarında ise eleştirileri olgunlukla karşılar ve hatalarının farkına varıp onarmaya çalışırlar. AKP'li kardeşlerimizin kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı gösterdikleri tepkiler, kişiliğini oluşturma aşamasında olan bir çocuğun tavrından farklı değil. Hatalarını gündeme getirdiğinizde hemen savunmaya geçiyor ve kendilerini temize çıkarabilmek için sağa sola çamur atmaya başlıyorlar. Evet, dinleyicimize bu mektubundan dolayı teşekkür ediyor ve devamını bekliyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Mehmet Sayan isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. Dünyayı avuçların içine alıp istedikleri gibi yönlendiren zorbaların sesleri yankılanırken, yüreklere işleyen sadece iyilerin ektiği merhamet olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Yüksek sesle konuşan kötülerdir. İyiler ise ihtiyaç hasıl olmadıkça konuşmazlar. Onlar sadece harekete geçerler. Erdemli insanlar göz önünde olmaktan hoşlanmazlar. Yaptıkları iyiliğe riya ve kibir karıştırmazlar. Muhataplarının kulaklarına değil yüreklerine hitap ederler. Erdemli insanlar tevazudan ödün vermezler de iyilikler fark edilmeli ve iyiliğin sahibi hak ettiği hürmet ve takdire ulaşmalıdır. Ne ilginç değil mi? İnsanlarımız bir caninin bir hayvanı tekmeleyerek öldürüp çektiği görüntüleri büyük bir heyecanla izliyorlar fakat üşüyen çocuğu sevgisiyle ısıtan vicdanlı bir insanı gördüklerinde başlarını çevirip geçiyorlar. Evet, maalesef böyle şeyler oluyor. Ama maalesef halkın şimdi bu kayıtsızlığı, yani bu o kadar da kayıtsız olduğunu düşünmüyorum. Yani ben yüreklerin yani kadar taş kesildiğini bu kadar kesinlikle da karamsal bakılmamalı. Değil, ama evet, maalesef sosyal medyanın o, ne bileyim, o verdiği farklı bir ne bileyim mesaj veya farklı bir kötü şeyler daha çok izleniyor. Maalesef. Şimdi bunun kaynağı nedir bilemiyorum. Ya merak konusu mu oluyor, ne bileyim. Demek. Öyle şeyler gerçekten de yani, bayağı izleyici kitlesi oluyor.
Yani zaman zaman öyle kötü yani görüntüler, kötü şeyler, klipler oluyor, görebiliyoruz ama bu demek değil ki. Ama
bana göre halkın onu herkes sevdiği anlamda değil.
Hayır yani, hayır, kesinlikle yani.
Yani onu teyit ettiği, onayladığı anlamda değildir.
Hayır, kesinlikle öyle
o
değildir.
O insanların dikkatini çektiği için farklı
yani
sıra
dışı bir olay
olduğu
için. Belki de aslında olayın ne
için,
olup ne olup ne o sonucu belki evet, de görmek içindir. Biz öyle düşünüyoruz inşallah.
Evet. İsterseniz de devamını siz okuyun.
Evet, yaşlı bir kadının elindeki torbayı alıp taşıyan genç, kumbarasında biriktirdiği parayı Filistinli ailelere gönderen bir çocuk, evinde mantı açarak yoksulların ev kiralarına katkı sağlayan bir hanımefendi, çocuklarının rızkından ayırıp evsizlere yiyecek dağıtan bir baba dikkat çekmezken, şiddet içerikli haberler, eğlence dünyasına ait dedikodular büyük bir titizlikle takip ediliyor. Erdemli insanlar yaptığı iyiliğe karşılık takdir beklentisi içinde olmazlar. Ancak iyiliğin fark edilip takdir edilmesi hem motivasyonu artırır hem de merhametin yayılmasını sağlar. Ne kadar güzel bir şekilde
evet,
ifade etmiş değil mi?
Güzel.
Yani Allah-u Teala insanlığı bizlere bu merhamet duygusundan mahrum bırakmasın. Gerçekten
evet,
çok güzel.
Diyoruz,
İnsanda
gerçekten
merhamet olduktan sonra yani bu çok güzel bir histir. Fakirleri, yoksulları, kendisi muhtaç olduğu halde diğer insanları düşünmesi çok güzel bir girişim yani.
Yani
bunları
burada
daha çok görelim, bunlara daha
evet,
çok odaklanalım yani. Ve az da değil görüyorsunuz.
Gösteriş meraklısı olmadan yani iyiliği peki, sadece iyilik için insanlık
evet,
adına yapan insanlar
kesinlikle
gerçekten bu takdire şayan bir
yani
girişimdir.
Az da değil bu günde.
Gerçekten
evet,
öyledir.
Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Evet, şimdi ise sırada bir telefon mesajımız var.
Ben uzun süredir sizin programlarınızı dinliyorum. Merak ettiğim şey daha çok oradaki yazar, okur yazar kesimlerle ilgili biraz bilgi verilebilirse daha iyi olur. Oradaki şairlerle, yazarlarla ilgili, günümüzdeki İran sinemasıyla ilgili, İran tiyatrosuyla ilgili ne durumdadır, hangi aşamadadır yapılırsa bu. Biz de daha çok faydalanırız, daha çok yararlanırız. İşlerinizde size kolaylıklar, başarılar diliyorum.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Yunus Kekkilli isimli dinleyicimiz de gönderdiği yazısında şu ifadelere yer vermiş.
bir toplumun yöneticileri halkının sahip olmadığı bütün imkanlara sahip olabiliyor. Lüks ve şaşalı mekanlarda yaşıyor, bir çantaya, bir ayakkabıya, bir saate onlarca yoksulun hakkı olan serveti yatırabiliyorlarsa, muhtaç bırakılan insanların umutla buluşmaları ve refaha ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Nitekim insanlarımız gelen faturalar altında ezilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekillerimize hizmet sunan lokantalarında fiyatlar piyasanın oldukça altında hizmet veriyor ve halkın ümitlerini bağladığı bu kişiler bağ tutan parmağını yalar deyip bütün imkanları menfaatlerine çeviriyorlar. Akaryakıta, gıda fiyatlarına, elektrik faturalarına yüksek oranda zam yapılırken, Türkiye Meclisi'nin sosyal tesislerinde vekillerimiz 18 TL'ye kebap yiyebiliyorlar. Hemen her fırsatta Avrupa'yı model aldıklarını dillendiren siyasilerimiz biliyorlar ki Avrupa'da vekillere hizmet veren sosyal tesislerde fiyatlar vatandaşlarla eşit şartlarda belirleniyor. Bu konuda vekiller kendilerine hiç ayrıcalık tanımıyorlar.
Evet.
Bu da yeni acı bir gerçek, eğer gerçekten böyleyse. Güzeldir.
İsterseniz mektubun devamını merak ediyorum.
Buyurun efendim.
Ben okuyayım. Aklım havsalam almıyor. Halk açlıkla mücadele ederken onların seçtikleri vekiller nasıl olur da lüks ve şatafat içinde yaşayabilirler? Kabul etmeliyiz ki geçmişten bugüne değin yaşadığımız en büyük sancılardan biridir bu. Fakat ne yazık ki halkımız kendi kazdıkları kuyuya düştüklerinin farkında değiller. Kabul etmeliyiz ki toplumu maddi ve manevi alanda yoksulluğa sürükleyen yöneticilerimiz halkımızın tercihleriyle geldiler. Dolayısıyla yaşadığımız sorunlarda hepimiz az ya da çok paya sahibiz. Yaşadığımız sorunlar 100 yılı aşkındır devam eden hasatlarımızın ve arızalarımızın sonucudur ki bunca tecrübenin ardından halkımız artık tercih haklarını kullanırken yönetici adaylarının hakkaniyet bilincini, sorumluluk anlayışını ve liyakatini dikkate almalıdırlar. Nitekim bizi yönetenler hayatlarımızı neyin üzerine bina ettiğimizin bir göstergesidir. Nasıl yaşıyorsak öyle yönetiliyoruz ve nasıl yönetiliyorsak o minval üzere hareket ediyoruz. Evet. Yunus Kekilli isimli dinleyicimiz güzel bir mektup bizimle paylaşıyor. Kendisine bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Müzik
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Bengü Ilıcalı, Hayal Dere ve Rıza Demirel isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşçakalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Altmıştan fazla şehidin naaşı bugün İran'a getirilecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Viyana'da anlaşma metnini ciddi olarak değerlendirdiklerini belirterek müzakere eden tarafların gerçek iradesi varsa iyi ve acil bir anlaşma mümkündür dedi. Bir Pentagon yetkilisi Ukrayna'nın Harkov şehri ve çevresinde çok şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti. Kremlin, Ukrayna müzakere etmeyi reddederek savaşı bitirme fırsatını kaçırdı açıklamasında bulundu. Zaharova, NATO Rusya'nın askeri operasyonu işgal olarak niteleyemez dedi. Rusya'nın İran Büyükelçiliği, Batı'nın Moskova'yı kınama yetkisi olmadığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillah.